Ayrım 32, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 344. Park Hotel Ljubljana. Otel odasındaki saatin sayısal ekranı 23.02'yi gösteriyordu. Geçti ama araması gerekiyordu. Aslında yüz yüze yapılması gereken bir konuşmaydı ama o kadar yolu gitmek gözünde büyümüştü. Zdenka'nın numarasını buldu ve otel odasındaki telefondan çevirdi. Kaç gündür telefonlarının dinleniyor olmasının izleri hala capcanlıydı. Alo, telefonu Vanya açmıştı. Merhaba Vanya, ben Ketil. Merhaba, nasılsın, bir haber var mı? İyiyim, haberler güzel, Zdenka yanında mı?
Annem banyoda, dedi Vanya.
Vanya'nın telefonun ahizesini ağzından uzaklaştırıp ''Anne, telefon!'' diye bağırdığını, ardından açılan bir kapının ve Zdenka'nın seslerini duydu Ketil.
''Annem geliyor hemen, neler oldu anlatsana!'' dedi Vanya.
''Zdenka da gelinceye kadar bekleyeyim, nasıl annen?''
''Eh işte, cenaze töreninin ardından biraz kendine geldi sayılır, şimdi daha iyi, yarın akşamki karnaval partisine gelmeye razı etmeye çalışıyorum.''
''Ne, karnaval partisi mi?'' ''Siz de mi gidiyorsunuz o partiye? Galiba tüm halk katılıyor.'' dedi Ketil.
''Halkın yarısı katılır. Taşra Festivali yani. Annem hep katıldı geçen yıla kadar. Umarım bu kez de gelir. Hem ona iyi gelir. Değişiklik olur biraz.''
''Bence de.''
''Anne bak, Ketil de yarın senin karnaval partisine gelmen gerektiğini söylüyor.'' dedi Vanya İngilizce.
Telefondan bir tıkırtı sesi geldi ve ahize el değiştirdi.
''Merhaba Ketil'' dedi Zdenka.
Ketil Zdenka'nın telefonun hoparlörünü açtığını duydu. Zdenka Vanya'nın da konuşulanları duymasını istiyordu. ''Size iyi haberlerim var. Olay çözüldü.''
''Katiller bulundu mu?''
''Evet, öğleden sonra sınır kapısında yakalandılar hepsi. Şimdi ifadeleri alınıyor.''
''Kimmiş?''
''Suç şebekesi. Yarın Novi gazetesinde okuyacağın haberde sadece bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortaya çıkarılmasından bahsedilecek ama.''
''İnsan kaçakçılığı mı?''
''Michael kaçak sigara ve içki taşımıyormuş, insan taşıyormuş.''
Zdenka'nın ağzının açık kaldığını tahmin ediyordu Ketil. ''İnsan kaçakçılığı?'' dedi Vanya arkadan.
''Balkan ülkelerinden mültecileri alıp Avrupa Birliği'ne geçiriyormuş. Çetenin foyasını meydana çıkaracağından korktukları için Michael'ı öldürmüşler.''
Ketil olan biteni bu kadar basit bir özetle anlatmayı önceden planlamıştı.
Hem net bir sonuç dile getirmek için daha erkendi. Ayrıca kendisi İnes ve Grado olayda kimin kim olduğunu net öğrenememişlerdi daha.
''Aman Tanrım!'' dedi Zdenka.
Yakalananlardan kimin ya da kimlerin Michael'ı öldürdüğünü öğrenemediler daha. Ama fazla geçmez, onu da öğreniriz. Adamlardan biri gözaltı sırasında çıkan çatışmada öldürüldü. Michael'ın katili ölen kişi mi, yoksa diğerlerinden biri mi daha bilmiyoruz.
''Gazetede babamdan mı bahsedecekler?'' diye sordu Vanya.
''Hayır, bahsetmeyecekler, ona eminim. Ama zaman ilerleyip de dava açılınca cinayet ve Michael'ın adı gündeme gelecektir. Yeterince delil bulabilirlerse, sanırım birkaç ay sürer o da.'' dedi Ketil.
Evde bir sessizlik oldu, anlaşılabilir bir sessizlik. Cenaze töreninde ölümün intihar nedeniyle olduğu söylenmişti herkese. Oysa şimdi Michael'ın suç örgütleriyle içli dışlı ve suç örgütleri tarafından öldürülmüş biri olduğu ortaya çıkacaktı. İntihar bile aile için çok ağırdı ama ağır suçlularla içli dışlı olmak çok daha kötüydü.
Hakkında ne yazılırsa yazılsın, siz Michael'ın başkalarına yardım etmekten ve ailesini yani sizleri geçindirmekten başka bir düşüncesi olmayan bir insan olduğunu düşünün dedi Ketil.
''Bunun ne faydası olacak? Ne kadar kızdım şimdi bilemezsin.'' diye bağırdı Zdenka.
Vanya arkadan Slovence bir şeyler söyledi annesine. Annesini sakinleştirmeye çalışıyordu herhalde. Ketil Zdenka'nın sergilediği kızgınlığın iyiye işaret olduğunu düşündü. Hayata devam etmenin bir yolu olabilirdi bu. En azından Michael'ın ölümünün bir açıklaması vardı artık.
''Ketil, kusura bakma, bu işi ortaya çıkardığın için sana da teşekkür etmemiz gerekiyor aslında.'' dedi Zdenka.
''Bir şey değil Zdenka, başka bir şey öğrenince ararım tekrar.''
''Tamam, iyi geceler.'' dedi Zdenka. Vanya da arkadan Ketil'e iyi geceler diledi. Tamam hallettim dedi Ketil Aiz'i yerine koyarken.
İyi iş başardın dedi iğne sigarasından duman halkaları çıkararak.
Ketil kül tablasına bakınca Zdenka ile yaptığı telefon konuşması boyunca İğnes'in 3 sigara içtiğini gördü. Kül tablasını Zdenka'yı aramadan hemen önce boşaltmıştı. İğnes'in otel odasında bulunduğu süre içinde içtikleri sigaraların izmaritleriyle kül tablasını tamamen doldurmuşlardı. İğnes hiç durmadan olan biteni anlatmıştı. Fabrika binasında gördüklerini, nasıl yakalanıp çete tarafından rehin alındığını, yaşadığı korkuyu ve kurtarılışını, o anları yeniden yaşarcasına anlatmıştı Ketil'e. Ardından polisle ifade vermesini ve Siliç'le birlikte şebekenin bağlantılarını nasıl açığa çıkarttıklarını anlatmış ve son olarak da ertesi günü yayınlanacak Novi gazetesine yazdığı haberi kelimesi kelimesine İngilizceye çevirmişti. Slovenya polisi insan kaçakçılığı şebekesini çökertti başlığını atmıştı. Yazı baştan sona tam bir profesyonellik örneğiydi. İğnes'in haber yazısı sadece sınırda meydana gelen olaya yer vermişti. Kaçakçıların izlediği rota ve niyetleri haberi süsleyen unsurlardı. İğnes'in yazısında Çinli kaçak göçmenleri Slovenya'da sığınma başvurusunda bulundukları ve halen Postojna'daki merkezde nezarette tutulduklarını, akşam saatlerinde sınır kapısında görevli 3 polisin gözaltına alındığı da geçiyordu. Gözaltındaki çete üyelerinin ifadelerinden sonra 3 polisin kimliği tespit edilmişti. Çete üyelerinden 3'ünün Slovenyalı, diğerlerinin Bosnalı oldukları belirtilmişti. Ölen çete üyesi de Slovenyalıydı. Çetenin Fikret Abdiç'in eski adamları olduğunu yazmamıştı İğnes. Pazartesi günü çıkacak habere saklıyordu bu bilgiyi. Ketil'le anlaştıkları gibi çetenin şoförlüğünü kimin yaptığını da yazmamıştı. Böylelikle Sanye ve Michael'ın adları da geçmeyecekti haberde. Moldovyalı kadınlardan da bahsetmemişti. Michael'ın katilinin kim olduğu ortaya çıkıncaya kadar haberin bu kısmını bekletecekti. Sırası geldiğinde ise Ketil Grado ve Josip Österreicher'le yaptığı konuşmaları, Büyükelçiliğin resepsiyonunda olan biteni ve Helle'nin kocasının resepsiyona gelirken yaşadığı paniği anlatmıştı. İğnes Ketil'e hak veriyordu. O ana kadar ortaya çıkardıkları buzdağının görünen kısmıydı. Grado ile işbirliği yapmaya devam etmeye karar verdiler. İğnes şimdi otel odasında oturmuş, herkesi atlatarak yazdığı özel haberin tadını çıkarıyordu. Ama 211 numaralı odadan çıkar çıkmaz daha zalim ve korku dolu bir dünya kendini bekliyor olacaktı. Oda kapısının önünde bekleyen iki sivil polis, Bogdan adlı çete üyesi yakalanıncaya kadar nereye giderse gitsin bir dakika bile yalnız bırakmayacaklardı. Belki Grado bu konuda bir haber getirebilirdi.
''Ne zaman gelir acaba Grado?'' diye sordu Ketil.
''O iç sınır polisinin ifadelerini alınca'' dedi İğnes. Aynı anda kapı çaldı, Ketil kapıyı açtı. Kapıda sadece Grado duruyordu, sivil polisler ortada yoktu.
''Sivillere izin verdim, aşağıda yemek yesinler'' dedi Grado, Ketil'in soran gözlerle baktığını görünce.
''Gelin içeri'' dedi Ketil.
''Sova ajanlarına emir verme yetkiniz var mı?'' diye sordu İğnes gülümseyerek.
Grado içeri girip bir sandalyeye oturdu.
''Yok aslında ama artık işbirliği yapıyoruz.''
''Siliç'le de dost olmuşsunuzdur artık'' dedi Ketil.
''Yok, o kadar da değil. Ama her ikimiz de kişisel çekişmeleri bir kenara atmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Bizler profesyoneliz.''
Anlatın bakalım, Michael'ı kimin öldürdüğünü öğrenebildiniz mi?'' diye sordu İğnes.
''Hayır, hepsi de Michael'ı öldürmediklerini söylüyorlar. Şoförlük yaptığını kabul ettiler ama onu öldürmediklerini söylediler.''
''Birbirlerini koruyor tabii orospu çocukları'' dedi İğnes. ''Boris denen adam Michael'ı öldürdüklerini bizzat söyledi bana ama kimin öldürdüğünü söylemedi.''
''Yusun Michael'ı öldürdüğünü neden söylemiyorlar? Suçu onun üzerine atabilirler'' dedi Ketil.
''Onu yaparlarsa alacakları ceza cinayet planlamaktan artar. Şimdi sadece insan kaçakçılığından ceza alacaklar'' dedi İğnes bilgiç bir tavırla.
''O kadar ayrıntılı düşündüklerini sanmıyorum'' dedi Grado. ''Tecrit hücrelerindeler ve ifadeleri ayrı ayrı alınıyor. İfadelerin nasıl verileceğini koordine etmeleri imkansız. Ama karşımızda çeteye bağımlılığın en güzel örneğini veren adamlar duruyor.
Sınırda kendilerine yardım eden kişileri ifşa ediyorlar ama birbirlerini asla.
O zaman cinayet emrini kimin verdiğini asla öğrenemeyeceğiz. Emir başka yerden gelmişse tabii, dedi Ketil.
Onlardan gelmemiş göründüğü kadarıyla. Şimdi bir toparlama yapalım. Neredeyiz, onu bir ortaya çıkaralım bakalım, dedi Grado.
Tamam, ne yapıyoruz şimdi, diye sordu Ketil ve İğnes'in yanına oturdu.
Grado bir sigara yaktı ve İğnes de Ketil'in karşılarına geçecek şekilde sandalyesini çevirdi. İğnes Grado'ya kül tablasını uzattı, Beriki kül tablasını kucağına yerleştirdi.
Dışarıdan bakınca olay çözülmüş gibi, çete üyeleri insan kaçakçılığı yapmaktan mahkum olacaklar. Deliller su götürmez derecede sağlam. Sadece son adam yakalanmadı henüz ama er ya da geç onu da ele geçiririz. İçlerinden birinin çözülüp katilin adını söylemesini beklemiyoruz. Bu da demektir ki yolu tersten dolaşıp olayı tepeden çözeceğiz, dedi Grado.
Tepeden mi, diye sordu Ketil.
Cinayet emrinin yüksek yerden geldiğini ispat etmemiz gerekiyor. Zor olacak ama biraz şans ve biraz kurnazlıkla bunu başarabiliriz, dedi Grado.
Ne yapabiliriz peki, bir fikriniz var mı, diye sordu İğnes.
Brant'a da anlattığım gibi bu Josip Österreicher denen adam pek tekin değil. Ortada tuhaf bir şey var. Bir yandan bize araştırma ve incelemelerimizde çok yardımcı oldu. Öte yandan evlerine giren kişilerle ilgili polise şikayette bulunmayı reddetti. Bu da başının bir şekilde dertli olduğunu gösteriyor. Bana kalırsa kilit hizmetçilerine saldırılıp evlerine girilmesi olayının çözülmesinde yatıyor. Bunu da yapacak olan sizsiniz Ketil. Yarın Österreicher'le biraz daha konuşmanız gerekiyor. Arkadaş gibi. Ayrıca Helle Madsen'le de Österreicher hakkında konuşmanız gerekiyor. Mesela şu ana kadar ortaya çıkanlardan başka Helle'yi şaşırtan şeyler olmuş mu? Ne toparlayabilirseniz işe yarayacaktır. Österreicher de bu işin içindeyse evlerine giren kişiler olayıyla bunun bir bağlantısı olmalı.
Bunları ben daha önce de duymuş gibiyim. Zdenka ile konuşup size bilgi toplayacaktım. Beni yeniden yem olarak kullanıyorsunuz değil mi, diye sordu Ketil.
Hayır hayır, ama en inandırıcı şekilde bunu yapabilecek kişi sizsiniz. Sizi hep beraber devreye soktuk. Siliç'ten Österreicher'in telefonunun dinlenmesini isteyeceğim. Tamamen yasalara aykırı ve mahkemede kullanamayız, suçlu duruma düşeriz. Ama telefon dinlemelerinde bir şeyler elde edersek, onları referans göstermeden başka yollarla ispat etmemiz daha kolay olur. Hem ayrıca ben adamlarımdan birine Österreicher'i izlettiriyorum. Son olaylardan sonra paniğe kapılıp kapılmadığını görmek istiyorum. Bu kadar elemanı ve kaynağı bu iş için kullandığıma kızacaklar. O sorunu da ortaya çıkınca çözerim.
Ya ben ne yapabilirim, diye sordu İğnes. Kendini kenara itilmiş gibi hissetmişti birden.
Sen haberlerini yaz bu arada ama gazeteye gönderme henüz, dedi Grado.
Anladık, dedi İğnes.
Senin şu an fiziksel olarak yapabileceklerin kısıtlı. Unutma, iki goril seni koruyor. Brant'a yardımcılık yap yeter. Hem Bogdan'ı içeri atıncaya kadar ortalıkta dolaşman da iyi olmaz, dedi Grado.
Aslında ben sokağa çıksam Bogdan da meydana çıkar, dedi İğnes.
Delirdin mi sen? Adam yarın gazeteyi okuyunca panikten deliye dönecek. Hiçbir sınır tanımadan hedefinin peşine düşecek. Bize yaptığın tariften yola çıkarak onu yakalamamız gerekiyor. Her yerde aranıyor şu anda.
Tarif mi? Bogdan'ı nerede gördün sen, diye sordu Ketil. Seni ilk kez Trebnia'ya giderken takip eden adamlardan biriydi galiba. Adidas tişörtlülerden biri. Çatışmada ölen Yus, yanındaki diğer adamdı.
Vay canına, neden bunu daha önce konuşmadık, diye sordu Ketil.
Bilmiyorum. Ben, sen de biliyorsundur diye düşündüm, dedi İğnes.
Ketil kollarını iki yana açarak, evet aslında düşünmem gerekiyordu bunu. Başka bana açıklamadığın bir şey var mı, dedi gülerek.
Hayır, şimdilik yok. Anlayasın diye her şeyi basitleştirerek anlattım sana, dedi İğnes gülümseyerek.
Çok uzun bir gün geçirdim, dedi Grado. Evime gidiyorum. Aşağı inince gorilleri yukarı gönderirim. Onlardan birine söyle de sana bir telefon bulsunlar İğnes.
Bir telefon da ben alabilir miyim? Bu Bosna telefonu beni iflas ettirecek, dedi Ketil gülerek.
''Üzgünüm arkadaşım'' dedi Grado gülerek. ''Koruma altında değilsin. Devlet sana telefon vermez.'' sizli bizli konuşmayı bırakıvermişti. İğnes ve Ketil yerlerinden kalkmadan elleriyle Grado'yu selamlayıp yolcu ettiler.
''Çok güzel'' dedi Ketil.
''Artık soruşturmamıza kaldığımız yerden devam ederiz'' dedi İğnes.
Grado'dan iki şey saklamışlardı. Birincisi Portoros sınır kapısının şefi Franco Tudic'in söyledikleriydi. Onu bir kez daha aramakta yarar vardı. Polis devreye girerse buradan bir şey çıkmazdı. İkincisi ise Helle Madsen'in Michael'la dışarıdan göründüğünden daha fazla bir tanışıklığının olmasıydı. Bu konu ortaya bazı bilgilerin çıkmasını sağlayacaksa polise bırakmak akıllıca değildi. Helle Madsen'le konuşarak kendileri halletmeliydi.
''Yarın da uzun bir günün olacak'' dedi Ketil ve esneyerek gerindi.
''Dışarıdaki goriller seni eve mi götürecekler şimdi?'' Ketil'in sesinde hayır cevabı verdirecek bir kurnazlık gizlenmişti ustaca.
''Hayır'' dedi İğnes elini Ketil'in bacaklarının üzerine koyarak. ''Burası benim için daha güvendi.''
''3 Şubat Pazar, İçişleri Bakanlığı, Ljubljana.'' Novi gazetesinin Slovenya polisi insan kaçakçılığı şebekesini çökertti başlıklı haberi sabahtan beri tüm radyo ve televizyon haberlerinde yer almış yorumlanmıştı. Miloš Grankeviç bu haberi özel bir ilgi ve rahatlama duygusu içinde takip etmişti. Bu haber yüzünden kendisi de çok geçmeden TV kameralarının karşısına geçip açıklamalar yapacak, radyo mikrofonlarına konuşacaktı. Birkaç saate kalmaz telefonları çalmaya başlardı. Bir gece önce Siliç aramış, operasyonla ilgili tüm bilgileri vermişti. Sabah gardıroptan en yeni takım elbisesini çıkarmış, bakanlıktaki ofisine erkenden gelmişti. Bir saattir medyaya yapacağı açıklamaları hazırlıyordu ve artık tamamen hazır olduğunu hissediyordu. Slovenya polisinin eksiksiz çabalarına dikkat çekecek, ülkesinin kaçak göçe karşı mücadelesinin Brüksel'de takip ve takdir edildiğini söyleyecekti. İçişleri Bakanlığı'nın yani kendi kontrolü altında polis, istihbarat ve sınır görevlilerinden oluşan özel bir operasyon timi kurulduğunu söyleyip mükemmel işbirliği yaptıklarını belirtecekti. Akşam haberlerinde İçişleri Bakanı Zafer'i kendine mal edecekti ama olsun, o kadarı normaldi. Kafası çalışan herkes suç örgütünü çökerten operasyonu bakanın değil, altında çalışan bürokratların ve üst düzey görevlilerin planlayıp yürüttüklerini bilecekti. Masasındaki telefon çaldı. Bakanlık pazar günleri kapalı olduğu için numarasını bilen biri olmalıydı arayan. Bakanın dışında bu numarayı bilen kişi sayısı bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar azdı. Arayan bakan olabilirdi. Arayıp kutlayacaktı mutlaka. Yahut belki de medyadan arıyorlardı. Önde gelen gazete ve televizyon kanallarında numarası vardı. Şov belki de başlıyordu hemen.
''Alo, ben Grankeviç.''
''Tebrikler Miloš'' dedi telefonun diğer ucundaki ses.
Grankeviç gülümsedi. Arayan Goran Klu'ydu. Avrupa Birliği binasındaki telefonlardan birinden arıyordu.
''Teşekkür ederim, ben de seni tebrik ederim. Yarınki toplantıya daha rahat girersin artık.'' dedi Grankeviç gülerek.
''Evet, tam da böyle bir şeye ihtiyacım vardı. İyi oldu, artık eminiz.'' dedi Kluy.
''Dedim ya sana, sakin ol, sabırlı ol diye.'' dedi Grankeviç. ''Ülkeden bu kadar uzakta olunca ve başka insanların performansına bağımlı kalınca senin dediğin kadar olmuyor bu işler. Gerçekten mükemmel ve çok başarılı bir operasyon yapmışsınız.'' Üstelik Hırvatları işin içine karıştırmadan.
Grankeviç gülmeye başladı. Slovenyalılar artık vicdani sorumluluk sahibi, yolsuzluktan arınmış ve kabiliyetli insanlar olarak görülecekti. Slovenyalılar Avrupa Birliği'ne kaçak göçmen taşıyan bir şebekeyi kendi başlarına çökertmişlerdi. Üstelik bu kaçak göçmen rotası bu çetelerle yalnız başına mücadele edemeyecek olan Hırvatistan üzerinden geçiyordu. Slovenya artık Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne katılmasını gizliden gizliye geciktirme çabalarında yeni bir silah edinmişti. Nasılsa Hırvatistan da sonunda Avrupa Birliği'ne katılacaktı. Ama ne kadar geç olursa Slovenya için o kadar iyi olacaktı. Hırvatistan Avrupa Birliği'ne bir yıl geç katılsa bu bile kendi başına Slovenya için bir kazançtı. Yapılan başarılı operasyonun bir başka faydası ise Hırvatları tembellikle suçlayabilecek olmalarıydı. Böylece Hırvatistan Avrupa Birliği'ne katılsa bile Schengen Anlaşması'na dahil olmaları için birkaç yıl daha beklemeleri gerekecekti.
Evet, Hırvatlara bir övgü kırıntısı bile bırakmadık, dedi Grankovic.
Evet, hep birlikte böyle bir şeyin olmamasını sağladık, dedi Chloe.
Goran, benim yapılacak birkaç işim var, kapatmak zorundayım, dedi Grankovic.
Yapacak çok önemli işleri varmış, izlenimi yaratmak istiyordu.
Tamam, tekrar tebrik ederim, iyi iş başardınız. Benim de hayatımı kurtardınız burada, Brüksel'de, dedi Chloe.
Bir şey değil, görüşmek üzere, dedi Grankovic ve telefonu kapattı. Sonra bir sigara yakıp Novi gazetesinin baş sayfasına bir daha göz attı. Kendi kendine gülümsedi. Ines Sivonik Siliç'le yaptığı anlaşmaya sadık kalmış, operasyon bitinceye kadar haber yazmamıştı. Yazdığı haber ise tam bir mutluluk haberiydi. Hatta bunun üstüne Portoroz'daki Moldovyalı kadınlar olayını da habere dahil etmemişti. Grankovic en çok ondan korkuyordu.
Portoroz'da ortaya çıkan Moldovyalı orospuları kendisinin İçişleri Bakanlığındaki üst düzey bürokratın sipariş ettiği ortaya çıksaydı tam bir felaket olacaktı. Skandalın boyutlarını tahmin bile edemiyordu. Ama yakalanmasına ramak kalmıştı. Kendi hatası değildi, şanssızlık deyip geçmek gerekiyordu.
32. Ayrımın Sonu. Sayfa 354.